Ayrım 18, Nemesis, Joe Nesbo, sayfa 253. Grette mi? Beate Hurley'e pörtlemiş gözlerle bakıyordu. Grette mi? Boyun damarı kabarmıştı. Grette'nin o sırada başka yerde olduğu kanıtlandı. Trond Grette soyguncu değil, sinirleri zayıf bir muhasebeci. Trond Grette... Masum dedi Harry, biliyorum. Ofis kapısının arkasından kapanmıştı ve masanın önündeki koltuğa gömülmüştü. Ama Trond Grette'den bahsetmiyorum. Beate'nin ağzı yüksek bir şapırtıyla kapandı. Lev Grette'yi duydun mu hiç diye sordu Harry. Raskol onu ilk 30 saniyede tanıdığını ama kaydın geri kalanını sırf emin olmak için izlediğini söyledi. Çünkü Lev Grette yıllardır ortalıkta yokmuş. Raskol'un son duyduğu söylentiye göre Grette yurt dışında yaşıyormuş. Lev Grette dedi Beate, gözleri donuklaştı. Tam bir mucize çocuktu. Babamın ondan bahsettiğini hatırlıyorum. Daha 16 yaşındayken yaptığından şüphelenilen soygunların raporlarını okudum. Efsaneydi çünkü asla yakalanmadı. Ayrıca sırra kadem bastığında elimizde onun parmak izleri bile yoktu. Harry'e baktı. Nasıl bu kadar aptal olabildim? Boyları aynı, yüz hatları benziyor. Trond Grette'nin ağabeyi o değil mi? Harry başıyla onayladı. Beyhat'e kaşlarını çattı. Ama bu durumda Lev Grette yengesini vurmuş oluyor. Bazı şeyleri açıklığa kavuşturuyor bu değil mi? Kadın ağır ağır başını sallayarak onayladı. Yüzlerinin arasında 20 santim olmasını, birbirlerini tanıyorlardı. Ve Lev Grette yengesinin onu tanıdığını düşündüyse... ''Tabii ya'' dedi Beate, ''o kadın bir görgü tanığıydı. Lev Grette kadının kendisini ele vermesi riskine giremezdi.'' Harry ayağa kalktı. ''Halvorsen'e söyleyeyim de bize cidden sert bir kahve yapsın. Sonra da videoya bir bakalım.'' ''Bence Lev Grette Stine'nin orada çalıştığını bilmiyordu.'' dedi Harry ekrana bakarak. ''İşin ilginç tarafı kadını muhtemelen tanıdı ve yine de rehine olarak kullanmaya karar verdi.'' Yakın durduklarında kadının onu en azından sesinden tanıyacağını biliyordu herhalde. Banka soygununun kaydını izleyen Beate başını şaşkınlıkla salladı. Kaydın şimdiki kısmında ortalığa geçici bir sessizlik çökmüştü ve August Schultz ayaklarını sürüyerek yürüyordu. Neden yaptı peki? O profesyonel, hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Stine Grette şu andan itibaren ölüme mahkumdu. Harry soyguncunun içeri girip de etrafa göz gezdirdiği anı dondurdu. Lev Grette kadını görüp onun kendisini tanıyabileceğini anlayınca onun ölmesi gerektiğini anladı. Kadını zaten öldüreceğinden onu rehine olarak kullanabilirdi. Çok acımasız biri. Hem de nasıl. Anlamadığım tek şey şu, zaten başka banka soygunları yüzünden aranıyorken neden tanınmamak için cinayet işleyecek kadar ileri gitti? Weber kahve tepsisi taşıyarak içeri girdi. ''Evet ama Lev Grette herhangi bir soygun yüzünden aranmıyor ki'' dedi tepsiyi sehpaya özenle koyarken. ''O da 50'li yıllarda dekore edilmiş, sonra hiç ellenmemiş gibi görünüyordu. Peluş koltuklar, piyano ve pencere pervazındaki tozlu bitkiler içeriye tuhaf bir dinginlik katıyordu. Köşedeki duvar saatinin sarkacı bile sessizce sallanıyordu.'' Şömine rafında duran çerçeveli fotoğraftaki beyaz saçlı parlak gözlü kadın sessizce gülüyordu. Weber'in 8 yıl önce dul kalmasından sonra gömüldüğü sessizlik etrafındaki her şeyi susturmuş gibiydi. Piyanodan ses çıkarmak bile güç olurdu sanki. Daire Töyen'deki eski bir apartmanın zemin katındaydı. Ama dışarıdan gelen araba gürültüsü sessizliği iyice belirginleştiriyordu. Weber berjer koltuklarından birine ihtiyatla müzede sergilenen bir antikaya otururcasına oturdu. Grette'nin herhangi bir soyguna katıldığına dair bir kanıt bulamadık, görgü tanığı bulamadık. Muhbirlerden de hayır gelmedi ve parmak izi gibi adli tıp ipuçları da bulamadık. Raporlar onun zanlı olduğunu onaylıyor sadece. Yani işte yine Grette onu ele vermezse sabıka kaydı temiz kalacaktı öyle mi? ''Evet, bisküvi.'' Beate başını hayır anlamında salladı. Weber tatil günündeydi ama Harry onu aramış ve hemen konuşmakla diretmişti. Weber'in evine misafir gelmesinden hoşlanmadığını biliyordu ama yapılacak bir şey yoktu. Krims Teknisk'teki nöbetçi memurla konuştuk. Coca-Cola şişesindeki parmak izlerini Levgretti'nin daha önce soyduğundan şüphelenilen bankalardan alınmış parmak izleriyle karşılaştırmasını istedik dedi Beyate. Bir şey çıkmadı. Dediğim gibi dedi Weber kahve demliğinin kapağının iyice kapanıp kapanmadığını kontrol ederek. Levgretti'nin parmak izleri herhangi bir suç mahallinde bulunmadı. Beyate notlarını karıştırdı. Raskol'a katılıyor musun? Levgretti aradığımız adam mı sence?
Neden olmasın? Weber kahve koymaya başladı.
Çünkü yaptığından şüphelenilen soygunlardan hiçbirinde şiddet kullanmamıştı. Ayrıca kurban onun yengesiydi, tanınma korkusu. Cinayet işlemek için oldukça yetersiz bir sebep değil mi? Weber kahve koymayı kesip Beate'ye baktı. Harry'e şaşkınlıkla göz attı. Harry omuz silkti. Hayır dedi Weber ve kahve koymaya devam etti. Beyate kıpkırmızı kesildi.
Weber suçluların tespiti konusunda eski kafalıdır dedi Harry özür dilercesine. Cinayetin tanımı gereği mantıklı sebepler yüzünden işlenemeyeceğini düşünür. Cinayet sebepleri zaman zaman mantıklı gelebilse de asıl sebep çeşitli düzeylerde kafa karışıklığıdır sadece.
Aynen öyle dedi Weber kahve demliğini bırakarak. Peki dedi Harry, polisin elinde kanıt yoksa Levgretti neden ülkeyi terk etti acaba?
Weber koltuğun kolçağını görünmez tozlardan temizledi.
Kesin bir şey bilmiyorum.
Kesin bir şey mi?
Weber kahve fincanının ince, narin porselen kulpunu iri, tombul baş parmağıyla ve nikotin lekeli işaret parmağıyla tuttu.
O aralar bir söylenti dolanıyordu. İnanmıyorduk. Güya Levgret de polisten kaçmıyormuş aslında. Son banka soygununda terslik olmuş. Gret de partnerini zor durumda bırakıp kaçmış.
Nasıl zor durumda?
Kimse bilmiyordu. Gret'tenin kaçış sürücüsü olduğunu ve polis gelince diğer adamı bankada bırakıp kaçtığını düşünenler vardı. Kimileri de soygunun başarılı geçtiğini ama Gret'tenin tüm parayı alıp yurt dışına kaçtığını söylüyordu.
Weber bir yudum kahve alıp fincanı dikkatle bıraktı.
O konuyla ilgili asıl ilginç soru nasıl değil, kim sorusu. Bu ikinci kişi kimdi?
Harry Weber'in gözlerini inceledi.
Yoksa şey mi diyorsun?
Deneyimli adli tıp uzmanı başıyla onayladı. Beyate ile Harry bakıştılar.
Ha siktir dedi Harry.
Beyate Töyengata'da sağdan gelen arabaların arasında boşluk bulmayı beklerken gözünü soldan akan trafikten ayırmıyordu. Arabanın tepesine yağmur damlaları vuruyordu. Harry gözlerini kapadı. Odaklanırsa gelip geçen arabaların sesini bir feribotun provasına çarpan dalgaların sesine dönüştürebileceğini ve o feribotta durup esintiyi hissederken dedesinin elini tutup aşağıdaki beyaz köpüklere bakacağını biliyordu. Ama zamanı yoktu.
Yani Raskol'un Levgretti ile kapanmamış hesabı vardı dedi Harry gözlerini açarak ve soyguncunun o olduğunu söyledi.
Videodaki adam sahiden Gretti mi yoksa Raskol intikam almaya mı çalışıyor sadece veya sırf bizi kandırmak için yalan mı söylüyor?
Veya Weber'in dediği gibi sadece bir söylenti miydi dedi Beyate. Sağdan arabalar geldikçe parmaklarını direksiyona sabırsızca tık tık vuruyordu.
''Haklı olabilirsin.'' dedi Harry. ''Raskol Gretti'den intikam almak istese bunun için polisin yardımına ihtiyaç duymazdı. Diyelim ki söylentiler yanlış ve aradığımız soyguncu da Gretti değil. Raskol neden onu seçti peki?''
''Öylesine mi?''
Harry başını hayır anlamında salladı. Raskol bir stratejist, yanlış adamı sebepsiz yere seçmez. İnfazcı yalnız çalışmıyordu bence.''
''Ne demek istiyorsun?''
Belki de soygunları başka biri planlamıştı. Silah bulan, kaçış arabasını ayarlayan, daire tutan, soygundan sonra giysileri ve silahları yok eden bir temizlikçi. Kirli para aklayan biri.
Raskol mu?
Raskol dikkatimizi gerçek suçludan uzaklaştırmak istese, bunun en iyi yolu bizi yerini kimsenin bilmediği, ölüp gömülmüş ya da yurt dışında sahte isimle yeni bir hayat kurmuş bir adamın, asla bulamayacağımız bir zanlının peşine düşürmesi değil mi? Böylece onun adamını yakalamamızı önlemiş olur.
Sence yalan mı söylüyor yani?
Bütün çingeneler yalan söyler.
Ya, Raskol'un sözü. Espri anlayışı iyiymiş öyleyse. Peki herkese yalan söylüyorsa sana neden söylemesin ki? Harry yanıt vermedi. Sonunda boşluk diyen Beate gaz pedalına hafifçe dokundu. Bekle dedi Harry, sağ sap, Finn Markgata'ya. Can sıkıntısıyla tamam diyen kadın Töyen Parkı'nın önünden geçen yola saptı. Nereye gidiyoruz? Trondgrette'yi evinde ziyaret edeceğiz. Tenis kortunun ağı götürülmüştü ve Grette'nin evinin bütün pencereleri karanlıktı. Evde yok dedi Beate zili iki kez çaldıktan sonra. Komşunun penceresi açıldı. Trond evde dedi buruşuk yüzlü kadın tiz sesle. Harry kadının yüzünün daha da esmerleşmiş olduğunu düşündü. Açmıyor, parmağını zilden çekmezsen gelir. Beate zile bastı. Evin içinden gelen ürkütücü zil sesini işittiler. Komşunun penceresi kapandı ve hemen ardından tepkisiz gözlerinin altında koyu mor torbalar bulunan solgun bir yüz gördüler karşılarında. Trondgrette'nin üstünde sarı bir robe de chambre vardı. Bir hafta uyuduktan sonra yataktan yeni kalkmış gibi görünüyordu ve uykusunu alamamış gibi. Tek kelime etmeden elini kaldırıp girmelerini işaret etti. Sol elinin serçe parmağındaki elmas yüzük ışıldadı. Lev farklıydı dedi Trond. Daha 15 yaşındayken cinayet işlemeye kalktı. Güzel bir anıyı hatırlarcasına dalgınca gülümsedi. Ortak genlerimiz yoktu sanki. Onda olmayan şeyler bende vardı. Bende olmayan şeyler de onda. Burada, Dizengrenda'da bu evde büyüdük. Lev mahallede efsaneydi. Bense Lev'in küçük kardeşiydim sadece. Hatırlayabildiğim en eski şeylerden biri bir okul anısı. Lev teneffüste çatıya çıkmıştı. Okul 4 katlıydı ve öğretmenlerden hiçbiri Lev'i indirmeye cesaret edemiyordu. Biz aşağıdan tezahürat yaparken Lev kollarını açıp dans etti. Mavi göğün altındaki bedenini hala görebiliyorum. Bir an olsun korkmadım. Ağabeyimin düşebileceği aklıma bile gelmedi. Kimsenin gelmedi sanırım. Lev Traver Vine'da oturan Gausten kardeşlere karşı koyan ilk çocuktu. Oysa onlar 2 yaş büyüktüler ve isla evinde kalmışlardı. Lev 14 yaşındayken babamın arabasını alıp Lillström'e gitti ve istasyon büfesinden bir torba twist çaldı. Babamın haberi olmadı. Lev şekerleri bana verdi. Trondgrette gülmeye çalışıyor gibiydi. Masaya oturmuşlardı. Trond kakao yapmıştı. Kakao kutusuna uzun uzun bakmıştı önce. Metal kutunun üstünde keçeli kalemle yazılmış kakao yazısı vardı. El yazısı düzgündü, kadınsıydı. İşin en kötü tarafı şu ki Lev iyi bir hayata sahip olabilirdi dedi Trond. Onun sorunu çabucak sıkılmasıydı. Herkes onun skate'de son yıllarda görülen en yetenekli genç futbolcu olduğunu söylüyordu. Ama genç milli takıma seçilince gitmedi. 15 yaşındayken gitar ödünç aldı ve 2 ay sonra okulda kendi şarkılarını çalmaya başladı. Sonra Vaktar diye bir çocuk ona Grorud'da kurdukları müzik grubuna katılmasını teklif etti. Ama Lev reddetti çünkü yeterince iyi değillerdi. Lev her şeyi başarabilecek insanlardandı. Ödevlerini yapsa o kadar kaytarmasa okulu rahatlıkla bitirebilirdi. Trond yarım ağızla gülümsedi. Kompozisyonlarını bana yazdırırdı. Karşılığında da çalıntı mallar verirdi. En azından Norveççe dersinden geçti böylece. Trond güldü ama tekrar ciddileşti çabucak. Sonra gitardan sıkılıp bizden büyük olan Arvollu gençlerin çetesiyle takılmaya başladı. Lev sahip olduğu şeyleri bırakmasının asla tehlikeli olmadığını düşünüyordu sanki. Köşenin ardında başka, daha iyi, daha heyecan verici bir şeyler vardı hep. Siz kardeşisiniz, o yüzden bunu sormam aptalca gelebilir. Ama onu iyi tanıyor muydunuz diye sordu Harry. Trond düşündü. Hayır, aptalca bir soru değil. Evet, birlikte büyüdük. Ve evet, Lev dışa dönük ve eğlenceliydi ve herkes onu tanımak istiyordu. Sadece kızlar değil, oğlanlar da. Ama Lev yalnız bir kurttu aslında. Bir keresinde bana asla gerçek arkadaşı olmadığını, sadece hayranları ve kız arkadaşları olduğunu söyledi. Lev'le ilgili bilmediğim çok şey vardı. Mesela bir gün Gausten kardeşler olay çıkarmaya geldiler. 3 kişiydiler ve hepsi de Lev'den büyüktü. Ben ve mahalleli diğer çocuklar onları görür görmez tabanları yağladık. Ama Lev yerinden kımıldamadı. 5 yıl boyunca onu dövdüler. Sonra bir gün en büyük çocuk yani Roger tek başına geldi. Biz her zamanki gibi tüydük. Ben evin kenarından gizlice bakınca Roger'ın yerde yattığını, üstünde Lev'in oturduğunu gördüm. Lev dizlerini Roger'ın kollarına bastırmıştı ve bir çubuğu tutuyordu. Görmek için yaklaştım. İkisi de hızlı hızlı soluyor, bunun dışında çıt çıkarmıyorlardı. İşte o zaman Lev'in çubuğu Roger'ın gözüne saplamış olduğunu gördüm. Beate koltuğunda kımıldandı. Lev çok dikkat ve özen gerektiren bir şey yapıyormuşçasına tamamen odaklanmıştı. Gözü dışarı çıkarmaya çalışıyor gibiydi. Roger'dan kan akıyordu. Gözünden akan kan kulağına iniyor ve kulak memesinden asfalta damlıyordu. Ortalık öyle sessizdi ki kanın damlayışını duyabiliyordum. Şıp, şıp, şıp.
Ne yaptınız diye sordu Beate.
Kustum, kan görmeye dayanamam, başım döner, kötü olurum.
Trond başını salladı.
Lev Roger'ı bırakıp benimle birlikte eve döndü. Roger'ın gözünü iyileştirdiler ama Gauston kardeşleri bir daha mahallemizde görmedik hiç. Ama Lev'in o çubuklu halini asla unutmayacağım. Ağabeyimin öyle anlarda başka birine, tuhaf ve beklenmedik zamanlarda çıka gelen tanımadığım birine dönüştüğünü düşündüğüm oluyordu. Maalesef o olaydan sonra bu habersiz ziyaretler giderek sıklaştı.
Lev'in cinayet işlemeye kalkıştığını söylemiştiniz.
Pazar sabahıydı. Lev bisiklete atlayıp Ringwine'daki üst geçitlerden birine gitti. Yanında tornavida ile kurşun kalem vardı. O üst geçitleri bilirsiniz değil mi? Biraz ürkütücüdürler. Çünkü kare şeklindeki metal ızgaraların üstünden geçmek gerekir ve 7 metre aşağıdaki asfalt görünür. Dediğim gibi pazar sabahıydı ve etrafta çok insan yoktu. Lev ızgaralardan birinin vidalarını gevşetti. Bir kenarda iki vida bıraktı, diğer köşenin altına da kurşun kalemi koydu. Sonra bekledi. Önce bir kadın geldi. Lev'in deyişiyle yeni düzülmüş gibi görünüyordu. Şıktı, saçı başı dağılmıştı. Topuğu kırıldığı için topallıyordu.
Trond hafifçe güldü.
Lev sadece 15 yaşında olsa da hayatı tanıyordu. Fincanını ağzına götürdü ve mutfak penceresinden dışarıya şaşkınlıkla baktı. Döner kurutucuların arkasındaki çöplüğün önüne bir çöp kamyonu park edilmişti.
''Bugün pazartesi mi?''
''Hayır'' dedi Harry, fincanına dokunmamıştı. ''Kıza ne oldu?''
''O üst geçidin metal ızgaraları iki sıra halinde uzanır. Kız soldan gitti. Şansım yokmuş'' dedi Lev sonradan. ''O adam düşeceğine kız düşseydi keşke'' dedi. Kızdan sonra adam geldi, sağdan yürüyordu. Vidaları gevşetilmiş ızgara köşedeki kalem yüzünden biraz kalkık duruyordu. Lev adamın yaklaştıkça tehlikeyi gördüğünü ve o yüzden giderek yavaşladığını söyledi. Adam tam son adımı atacakken havada dona kaldı sanki.
Trond kamyonun bütün mahallenin çöplerini inleyerek çiğnemesini seyrederken başını yavaşça salladı.
Adam ayağını indirince ızgara döşeme kapağı gibi açılıverdi. Hani şu duvar kağıtlarında resimleri olan kapaklar vardır ya. Asfalt yola düşen adamın bacakları kırıldı. Pazar sabahı olmasa anında araba çarpardı. Şansım yokmuş dedi Lev.
Polise de öyle mi dedi diye sordu Harry.
Polise de evet dedi Trond fincanının içine bakarak. İki gün sonra geldiler, kapıyı açtım. Dışarıdaki bisikletin sahibi bu evde mi oturuyor diye sordular. Evet dedim. Lev'in üst geçitten bisikletle uzaklaştığını gören biri olmuş meğer. Polise bisikletli kırmızı ceketli bir delikanlı gördüğünü söylemiş. Ben de polise Lev'in o gün giydiği kapitone ceketi gösterdim.
Siz mi dedi Harry? Ağabeyinize ele mi verdiniz?
Trond iç geçirdi. Bisikletin benim olduğunu söyledim. Ceketin de. Lev'le ben görünüş itibariyle birbirimize çok benzeriz.
Bunu neden yaptınız ki?
Yaşım küçüktü, daha 14 yaşındaydım. Bana bir şey yapamazlardı. Lev'i ise eskiden Roger Gauston'un kaldığı İslah evine gönderirlerdi.
Annenizle babanız ne dediler peki?
Ne diyebilirlerdi ki? Bizi tanıyan herkes Lev'in suçlu olduğunu biliyordu. Kızları çimdikleyen ve taş atan zır deliydi o. Bense ödevlerini yapan ve yaşlı kadınların karşıdan karşıya geçmelerine yardım eden iyi kalpli, kibar, küçük çocuktum. Sonrasında kimse o konudan bahsetmedi.
Beate genzini temizledi. Suçu sizin üstlenmeniz kimin fikriydi?
Benim. Lev'i her şeyden çok seviyordum ama artık o mesele kapandığına göre gerçeği söyleyebilirim. Açıkçası Trond dalgınca gülümsedi. O işi yapmaya cesaret eden kişi ben olsaydım keşke diye düşünüyorum bazen. Harry ile Beate fincanlarıyla sessizce oynadılar. Harry soruyu kimin soracağını merak etti. Ellen yanında olsa içgüdüsel olarak kimin soracağını bilirdi. "Ağabeyiniz?" diye sordular aynı anda. Trond onlara gözlerini kırpıştırarak baktı. Harry Beate'ye başıyla onay verdi. "Ağabeyiniz şimdi nerede yaşıyor?" diye sordu kadın.
"Lev'in yerini mi soruyorsunuz?"
Trond onlara hayretle baktı. "Evet," dedi kadın, "bir süredir yurt dışında olduğunu biliyoruz."
Brett de Harry'e döndü. "Meselenin Lev'le ilgili olduğunu söylememiştiniz."
Ses tonu suçlayıcıydı.
"Çeşitli şeylerden konuşacağımızı söyledik," dedi Harry. "Şimdi de sıra ona geldi."
Trond ayağı fırlayıp fincanları kaptı, lavaboya gitti ve kakaoları oraya boşalttı.
"Ama Lev, sonuçta o benim. Hem onun ne alakası?"
"Belki de hiç alakası yoktur," dedi Harry. "Bu durumda onu soruşturma listemizden çıkarmamıza yardım etmenizi istiyoruz."
"Bu ülkede yaşamıyor bile," diye inledi Trond dönüp onlara bakarak.
Beate ile Harry bakıştılar.
"Nerede yaşıyor peki?" diye sordu Harry.
Trond yanıt vermeden önce saniyenin tam onda biri kadar duraksadı.
"Bilmiyorum."
Harry dışarıdaki sarı çöp kamyonunun geçip gitmesini seyretti.
"Yalan söylemeyi pek beceremiyorsunuz değil mi?"
Trond ona ters ters bakarak karşılık verdi.
Dedi Harry, "ağabeyinizi bulmamıza yardımcı olmanızı bekleyemeyiz belki de. Öte yandan öldürülen kişi karınızdı ve elimizde katilin ağabeyiniz olduğunu söyleyen bir görgü tanığı var."
Harry sözünü bitirirken gözlerini kaldırınca Trond'un solgun derisinin altındaki Adem elmasının yukarı çıkıverdiğini gördü. Sonraki sessizlikte yan daireden gelen radyo sesini duydular.
Harry öksürdü. "Yani bize söyleyebileceğiniz herhangi bir şey varsa gerçekten çok makbule geçer."
Trond başını hayır anlamında salladı. Birkaç dakika öylece oturdular. Sonra Harry ayağa kalktı.
"Tamam, aklınıza bir şey gelirse bizi nerede bulacağınızı biliyorsunuz."
Dışarıdaki basamaklara çıktıklarında Trond geldikleri zamanki kadar yorgun görünmüyordu artık. Harry bulutların arasından görünen alçalmış güneşe kırmızı gözlerle baktı.
"Bu sizin için kolay değil biliyorum ama belki de kırmızı ceketi sırtınızdan çıkarmanızın vakti gelmiştir artık."
Brett de karşılık vermedi ve arabayla otoparktan çıkarlarken gördükleri son şey kapı önünde durup serçe parmağındaki elmas yüzükle oynayan Grette ile komşu evin penceresinin ardındaki buruşuk bronzlaşmış yüz oldu. Akşam çökünce bulutlar gözden kayboldu. Harry Schroeder'den evine giderken Dovre Gata'nın girişinde durdu. Aysız gökyüzünde yıldızlar ışıldıyordu. Işıklardan biri kuzeydeki Gardemon Havalimanı'na doğru giden bir uçaktı. Orion'un Atbaşı Nebulası. Atbaşı Nebulası, Orion. Bunu Harry'e söyleyen kimdi? Anna mıydı? Harry dairesine geri dönünce NRK haberlerini izlemek için televizyonu açtı. Amerikalı itfaiyecilerin kahramanlık öyküleri. Harry televizyonu kapadı. Sokakta bir adam bir kadının ismini haykırdı. Sarhoşa benziyordu. Harry ceplerinde Raquel'in yeni numarasını yazdığı kağıdı ararken AA yazılı anahtarın hala kendisinde olduğunu keşfetti. Anahtarı telefon sehpasının çekmecesinin arka tarafına koyduktan sonra numarayı aradı. Açan olmadı. Telefon çaldığında Harry arayanın Raquel olduğundan emin değildi. Sahiden de cızırtılı, hatta konuşan kişi Öystein oldu.
"Burada ne biçim araba kullanıyorlar yahu?"
"Bağırmana gerek yok Öystein.
Bu yollarda beni öldürmeye çalışıyorlar resmen. Şarm el Şeyh'te taksiye bindim. Güzel bir yolculuk olur diye düşündüm. Nasılsa çölün ortasından geçeceğim. Çok trafik yoktur dedim. Öyle yanılmışım ki şu an sağ olmam mucize diyorum sana. Havada acayip sıcak. Ve buradaki çekirgeleri duymuş muydun? Çöl cır cır böceklerini. Dünyanın en tiz sesli çekirgeleri bunlar. İnsanın beynini deliyorlar resmen. Korkunç ama deniz muhteşem. Muhteşem. Tertemiz, yeşilimsi. Vücut sıcaklığında olduğundan suyu hissetmiyorsun bile. Dün denize gitmiştim. Suya girdiğimden emin olamadım."
"Deniz sıcaklığını boş ver Öystein. Sunucuyu buldun mu?"
"Evet ve hayır."
"Ne demek istiyorsun?"
Harry yanıt alamadı. Hattın diğer ucundan tartışma sesleri gelmeye başladı. Harry patron ve para gibi sözcükler işitiyordu ara sıra.
Harry, kusura bakma, buradaki herif biraz paranoyak da ben de öyleyim aslında.
Bu ne biçim sıcak yahu? Ama bizim sunucuyu buldum galiba. Beni kandırıyor da olabilirler tabii. Ama yarın patronla bizzat tanışacağım.
Bizim sunucuyu bulup bulmadığımı anlamak için klavye başında 3 dakika geçirmem yeter. Sonra da iş paraya kalır. Umarım. Yarın seni arayacağım.
Bu bedevilerin bıçaklarını görmelisin.
Öştay'ın kahkahası neşesizdi. Harry'nin ışığı kapamadan önce yaptığı son şey ansiklopediye bakmak oldu. Atbaşı nebulası kara bir buluttu. Orion gibi onun da hakkında çok şey bilinmiyordu. Ama en güzel takım yıldızlardan biri olarak görülüyordu. Orion Yunan mitolojisinden bir figürdü. Bir titandı ve çok iyi bir avcıydı. Eos tarafından baştan çıkarılıyor ve buna kızan Artemis tarafından öldürülüyordu. Harry uykuya dalarken birisinin onu düşündüğü hissine kapıldı. Ertesi sabah gözlerini açtığında aklı dağınıktı, düşünceleri kopuktu ve zihninde yarı unutulmuş anıların anlık sahneleri beliriyordu. Sanki birisi beynini karıştırmış ve beyninin içindeki çekmecelere ve dolaplara düzgünce konmuş şeyler etrafa saçılmıştı. Rüya görmüş olmalıydı. Holdeki telefon çalıp duruyordu. Harry kendini yataktan kalkmaya zorladı. Arayan Öystein'di yine. Eltor'daki bir ofisteydi.
Bir sorunumuz var dedi.
18. ayrımın sonu. Sayfa 267.